Ayrım 10.
Evet de Fabris'i cezaevine atmanın ilerlemesine yararlı olacağına inansaydı Fabris çoktan hapishaneyi boylardı bile. Şimdi tutup da onu kaçırmak barona karşı aşağılatıcı bir güvensizlik göstermek olur. Evet ama baronun Fabris'in nerede olduğunu bildiğini bize itiraf etmesi onu buradan gönderin anlamına gelir. Bir çeyrek saat sonra belki de oğlum dört duvar arasında olacak şeklinde düşünebildiğim sürece yaşayamam ben. Hayır. Markiz ardından da Bindar baronun gözü ne kadar yüksekte olursa olsun diye ekliyordu. O asıl kocamın durumundaki bir insanı kollayıp ona karşı sakınımlı davranmayı bu ülkedeki kendi kişisel durumu için yararlı sanıyor. Ben bunun bir kanıtını da oğlumu nerede bulabileceğini itiraf edişindeki o garip açık yüreklilikte görüyorum. Üstelik baron o utanmaz rezil ağabeyinin ihbarına göre Fabris'in suçlandığı yasaya aykırı iki davranışı da ayrıntılarıyla anlatıyor. Bu iki suçun da hapis cezasını gerektirdiğini anıştırıyor. Bütün bunlar sürgünü yeğleyip yeğlemediğimizi seçmenin bize düştüğünü söylemek değil de nedir? Kontes de ona hiç durmadan, eğer sürgünü yeğlersen bilmiş ol ki dünyada bir daha onu göremeyiz diye yineliyordu. Bütün bu konuşmalar sürerken Markiz'in şimdi Avusturya'nın oluşturduğu mahkemede danışman olan eski dostlarından biriyle birlikte orada bulunan Fabris kaçıp gitmeyi pek istiyordu. Gerçekten de annesiyle halasını Scala tiyatrosuna götüren arabanın içine gizlenerek hemen o akşam konaktan çıktı. Pek güvenemedikleri arabacı her zamanki gibi gidip bir meyhaneye uğradı. O sırada kesinlikle güvenilir bir adam olan uşak atlara bakarken köylü kılığına giren Fabris arabadan dışarı süzülüp kentten çıktı. Ertesi sabah yine aynı talihle sınırı geçti. Birkaç saat sonra annesinin Piemonte'de, Novara yakınlarında, tam da Bayard'ın öldürüldüğü Romagnano'da bulunan bir çiftliğe yerleşmişti bile. Scala'daki localarına gelen iki hanımın oyunu hangi dikkatle izlediklerini tahmin edebilirsiniz. Onlar oraya Liberal Parti'den olan ve Del Dongo konağında görünmeleri polis tarafından iyi yorumlanmayabilecek dostlarından pek çoğuna akıl danışmak amacıyla gitmişlerdi. Loca'da Bindar Baronu'na bir kez daha başvurma kararı alındı. O son derece dürüst ve namuslu devlet görevlisine para vermek söz konusu olamazdı. Zaten hanımlar da pek yoksuldu. Elmasların satışından elde edilen paranın tümünü götürmesi için Fabris'i zorlamışlardı. Bununla birlikte Baron'un son sözünü öğrenmek çok önemliydi. Kontes'in dostları ona Borda adında bir psikoposluk kurulu üyesini anımsattılar. Bu pek sevimli genç adam eskiden Kontes'e kur yapmak istemişti. Hem de oldukça çirkin bir biçimde. Bunda başarı sağlayamayınca Kontes'in Limercati ile olan dostluğunu General Pietra Nera'ya ihbar etmişti. Bunun üzerine de bir köylü gibi kovulmuştu. Oysa bu psikoposluk kurulu üyesi her akşam Binder Baronesi ile bir parti iskambili oynuyordu. Doğal olarak da hanımın kocasının yakın dostuydu. Kontes gidip bu kurul üyesini görmek gibi son derece zor bir girişimde bulunmaya karar verdi. Ertesi gün sabah erkenden kurul üyesi evinden çıkmadan Kontes kapısını çaldı. Kurul üyesinin tek uşağı Pietra Nera Kontes'in adını söyler söylemez adam adeta sesi kısılacak kadar heyecanlandı. Pek sade olan ev kılığını düzeltmeye bile çalışmadı. Sönük bir sesle uşağına içeri alın ve siz gidin. Kontes odaya girdi. Borda ayaklarına kapandı. O sabah özensiz, iğreti ve çok sade giysileri içinde karşı durulmaz bir güzellikteki kontese ''Zavallı bir deli emirlerinizi ancak bu durumda kabul edebilir.'' dedi. Fabris'in sürgüne gitmesinin yarattığı derin üzüntü, kendisine karşı pek alçakça davranmış olan bir adamın evinde görünmek için kendini zorlaması, bütün bunların hepsi kontesin bakışına inanılmaz bir parlaklık vermek için bir araya geliyordu. Psikoposluk kurulu üyesi emirlerinizi bu durumda kabul etmek istiyorum diye haykırdı. Çünkü benden bir hizmet beklediğiniz açıkça belli. Yoksa zavallı bir delinin yoksul evini varlığınızla onurlandırmazdınız. Vaktiyle aşk ve kıskançlıktan kendinden geçerek asla hoşunuza gidemeyeceğini görünce size karşı bir alçak gibi davranmıştı. Bu sözler içtenlikliydi. Kurul üyesi şimdi büyük bir kudretten yararlandığı oranda da güzeldi. Kontes gözleri yaşaracak kadar duygulandı. Küçük düşme ve kaygı ruhunu donduruyordu. Duygulanma ve bir parçacık umut bir anda onların yerini almıştı. Çok üzüntülü bir durumdan hemen hemen mutluluğa geçiyordu kaşla göz arasında. Kurul üyesine elini uzatarak ''Öp elimi'' dedi ve ayağa kalk. Şunu bilmek gerekir ki İtalya'da senli benli konuşmak daha tatlı bir duygunun olduğu kadar içten ve candan bir dostluğun da belirtisidir. Senden yeğenim Fabris'in bağışlanmasını istemeye geldim. İşte eski bir dosta söylendiği gibi eksiksiz ve dobra dobra aslı şu. Farbis 16,5 yaşında akıl almaz önemli bir çılgınlık yaptı. Como gölü üzerindeki Grianta şotasındaydık. Bir akşam saat 7'de Como'dan gelen bir gemiden imparatorun Juan Körfezi'nde karaya çıktığını öğrendik. Ertesi sabah Farbis halk tabakasındaki arkadaşlarından birinin Vasi adında bir barometre satıcısının pasaportunu aldıktan sonra Fransa'ya gitti. Ancak hiç de bir barometre satıcısına benzemediğinden Fransa'da 10 fersah kadar ya gitmiş ya gitmemişti ki sağlıklı temiz yüzünü görünce onu tutuklamışlar. Kötü Fransızcasıyla söylediği coşkulu sözler kuşkulu görünmüş. Bir süre sonra kaçmış, Cenevre'ye ulaşabilmiş. Biz de adamlarımızı onu karşılamak amacıyla Lugano'ya. Kurul üyesi gülümseyerek, yani Cenevre'ye dedi. Kontes öyküsünü tamamladı. Piskoposu kurulu üyesi büyük bir sevgi gösterisiyle, insan olarak elimde bulunan bütün olanaklarla sizin için her şeyi yaparım diye sürdürdü. Tamamıyla emrinizdeyim. Ardından da, hatta sizin için sakınımsız davranışlarda bile bulunabilirim diye ekledi. Söyleyin, bu zavallı yaşam öykümde bir dönüm yaratan şu göksel görüntüden yoksun kaldığım zaman ne yapmam gerekiyor? Binder Baronu'na gidip Farbis'i doğduğundan beri sevdiğinizi, bize geldiğiniz sıralarda bu çocuğun dünyaya geldiğini gördüğünüzü söylemeniz, en sonunda da Baron'un size gösterdiği dostluk adına Farbis'in İsviçre'ye gitmezden önce polis müdürünün gözetlediği liberallerden hiçbiriyle herhangi bir görüşme yapıp yapmadığını inceleyip, gerçekliğini saptamak için bütün casuslarını kullanmasını ondan rica etmeniz gerek. Yeter ki Baron'a iyi hizmet edilsin. Burada sadece gerçek bir gençlik düşüncesizliğinin söz konusu olduğunu görecektir. Dunyani konağındaki güzel dairemde Napolyon'un kazandığı savaşların estampları bulunduğunu bilirsiniz. Yeğenim işte bu resimlerin yazılarını heceleyi heceleyi okumayı öğrendi. 5 yaşından itibaren zavallı kocam Farbis'e bu savaşları anlatırdı. Çocuğun başına kocaman bir miğfer yerleştirdik. Yeğenim kocamın kocaman kılıcını sürüklerdi. Ve işte böylece günün birinde kocamın tanrısının imparatorun Fransa'ya döndüğünü öğreniverdi. Düşüncesiz bir kimse gibi ona katılmaya gitti ama bunu başaramadı. Baronunuza sorun bakalım, bu çılgınlık anını hangi cezayla cezalandırmak istiyor? Piskoposu kurulu üyesi, bir şeyi unutuyordum diye haykırdı. Bana verdiğiniz bağışlamaya bir parça layık olduğumu göreceksiniz. Sonra da masasının üzerindeki kağıtlar arasından arayarak, işte dedi, o alçak Coltorto'nun iki yüzlü ihbar mektubu. Bütün bu olay Ascanio Valserra del Dongo imzasını taşıyan bu mektupla başladı. Bunu dün akşam polis müdürlüğü bürolarından aldım. Her zaman sizin lojiye giden birini bulmak umuduyla Scala tiyatrosuna uğradım. Bu kağıdı o kimseyle size ulaştırabilirdim. Bu belgenin bir sureti uzun zamandan beri Viyana'da bulunuyor. İşte savaşmamız gereken düşman bu. Piskoposluk kurulu üyesi mektubu kontesle birlikte okudu. Sonra da güvenilir birisi aracılığıyla o gün bunun bir suretini kontese vermeyi kararlaştırdılar. Kontes yüreği sevinçle dop dolu Del Dongo konağına döndü. Markize, bu eski alçaktan daha kibar bir erkek olamaz dedi. Bu gece tiyatronun saati 11'e çeyrek kalayı vurduğunda locamdaki herkesi göndereceğiz, mumları söndüreceğiz, kapımızı kapatacağız. Saat 11'de kurul üyesi bizzat kendisi gelip bize ne yapabildiğini söyleyecek. Onu en az tehlikeye düşürecek bu yolu bulabildik ancak. Bu piskoposu kurulu üyesi pek zekiydi. Randevuyu kaçırmaya hiç niyeti yoktu. Geldiğinde sadece kendini beğenmişliğin bütün duyguları egemen olmadığı ülkelerde rastlanan kusursuz bir iyilik ve kayıtsız şartsız bir açık yüreklilik gösterdi. Kontesi kocası General Pietra Nera'ya ihbar etmiş olması yaşamının en büyük vicdan azaplarından biriydi. Bu vicdan azabını yıkmanın, yok etmenin bir yolunu buluyordu. O sabah kontes evinden çıktığı anda kurul üyesi içinden işte kontes yeğeniyle sevişiyor diye geçirdi acı acı. Çünkü içindeki kıskançlık duygusundan kurtulamamıştı. O azametli kadın kalkıp benim evime geldi. O zavallı Pietra Nera öldüğünde pek nazik olan ve eski aşığı Scotti tarafından pek uygun bir biçimde sunulmuş olmasına karşın benim hizmet önerilerimi nefretle geri çevirdi. Güzel Pietra Nera kontesi 1500 frankla geçinsin diye ekliyordu piskoposlu kurulu üyesi heyecanlı odasında gezinerek. Sonra da Grianta şotosuna gidip berbat bir sekatore ile birlikte şu Del Dongo markisiyle bir arada otursun. Şimdi her şey açıkça anlaşılıyor. Gerçekte bu genç Farbis uzun boylu, yakışıklı, hep güler yüzlü, çok sevimli bir insan. Dahası tatlı bir şehvet yüklü bakışı da var. Koreş türünden bir fizyonomi diye ekliyordu kurul üyesi acı acı. Aradaki yaş farkına gelince. Öyle pek fazla değil. Fabius Fransızların gelişinden sonra 98'e doğru dünyaya geldi gibime geliyor. Kontes 27-28 yaşlarında olmalı. Bir kadın bundan daha güzel, daha tapılası olamaz. Güzellikten yana pek verimli olan bu ülkede bütün öbür güzelleri gölgede bırakıyor. Bayan Marini, Bayan Gerardi, Bayan Ruga, Bayan Aresi, Bayan Pietragura, Kontes bütün bu kadınları geride bırakıyor. Delikanlının Napolyon'a katılmak istediği ana kadar o güzelim Como Gölü kıyısında gizlenmiş kumrular gibi mutlu yaşıyorlardı. Ne yaparlarsa yapsınlar, İtalya'da hala canlar var, aziz yurdum. Sonra da kıskançlıktan cayır cayır yanan bu yürek hayır diye sürdürüyordu. Her gün, her yemekte Del Dongo Marquis'inin o korkunç suratını, bir de babasından daha da beter olmaya aday Marquisino Ascanio'nun o soluk benizli iğrenç yüzünü görmenin tiksinti ve nefretiyle, gidip köylerde sürünmeye katlanmasını başka türlü anlatmanın olanağı yoktur. Pekala, gerçekten hizmet edeceğim ona. Hiç değilse onu dürbünümün ucundakinden daha başka türlü görme zevkini elde ederim. Piskoposluk kurulu üyesi Borda olayı hanımlara çok açık bir biçimde anlattı. Aslında Binder çok iyi niyetliydi. Fabris'in Viyana'dan gelebilecek emirlerden önce kaçtığına pek seviniyordu. Çünkü Binder Efendi hiçbir karar verecek kudrete sahip değildi. Bütün öbürlerinde olduğu gibi bu olay için o emir bekliyordu. Her gün edindiği bilgilerin eksiksiz bir suretini Viyana'ya gönderiyor, sonra da bekliyordu. Fabris'in Romagnano sürgününde şunları yapması gerekiyordu. 1. Her gün kiliseye gitmesi, günah çıkarıcı olarak akıllı, krallığın davasına kendini adamış bir rahip seçmesi ve günah çıkarma hücresinde ona sadece çok zararsız duygularını itiraf etmesi. 2. Akıllı olarak kabul edilen hiç kimseyle görüşmemesi, her bahaneyle de ayaklanmadan nefretle ve asla izin verilmemesi gereken bir olay olarak söz etmesi. 3. Asla kahvede görünmemesi. Torino ile Milano'nun resmi gazetelerinden başka gazete okumaması gerekiyordu. Genel olarak okumaya karşı isteksizlik göstermesi, hiç okumaması, özellikle Walter Scott'un romanlarının dışında 1720'den sonra basılmış hiçbir yapıtı okumaması. 4. En sonunda da, diye ekledi kurul üyesi bir parça kötü niyetle, özellikle de ülkenin güzel ve ilbetteki soylu tabakasından bir kadına açıkça kur yapması gerek. Bu, onun olgunlaşmamış bir komplocunun karanlık ve hoşnutsuz dehasına sahip olmadığını gösterir. Kontes ile Markiz yatmadan önce çok uzun bir mektup yazdılar. Bunlar da pek sevimli bir kaygıyla Borda'nın verdiği bütün öğütleri ona anlatıyorlardı. Fabris'in komplo kurmaya hiç mi hiç niyeti yoktu. Napolyon'u seviyordu. Soylu kişi niteliğiyle de bir başkasından daha mutlu olmak amacıyla yaratıldığına inanıyor. Bütün kentli soyluları gülünç buluyordu. Cizvitlerin düzenlediği kitaplardan başkasını okumadığı kolejden ayrıldığından beri bir tek kitabın kapağını açmamıştı. Romagnano'nun biraz uzağında ünlü mimar San Michele'nin başyapıtlarından biri olan şahane bir konağa yerleşti. Ne var ki bu güzelim yapıda 30 yıldan beri hiç kimsecikler oturmamıştı. Öyle ki her odaya yağmur yağıyordu, hiçbir pencere kapanmıyordu. Orada işleri yöneten adamın atlarını alıp bütün gün at sırtından inmiyordu. Hiç konuşmuyordu, düşünüyordu. Ultra bir aileden bir metres edinme öğüdü pek hoşuna gitti ve buna harfi harfine uydu. Piskopos olmak isteyen Spielberg'in günah çıkarıcısı gibi, entrikacı genç bir rahibi günah çıkarıcı papaz olarak seçti. Bu öykü kadar eğlenceli, Tacitus gibi kalıcı olan bir Andrea'nın garip anılarına bakınız. Ama kimsenin çözemeyeceğini sandığı bir gizlilik içine bürünerek, konstitüsyonu okumak için yayı olarak tam 3 fersahlık bir yolu tepiyordu. Bu gazeteyi çok yüce buluyordu. Bu Dante Alighieri kadar güzel diye haykırıyordu çoğu zaman. Fabris'in Fransız gençliğiyle şu benzerliği vardı ki, atı ve gazetesiyle kurulu düzene uygun düşünceleri olan metresinden çok daha ciddi biçimde ilgileniyordu. Ama bu saf ve azimli ruhta başkalarına öykünme için henüz yer yoktu. O büyük Romagnano kasabasındaki sosyetede hiç arkadaş edinmedi. Sadeliğini azamet olarak kabul ediyorlardı. Bu yaratılışa ne diyeceklerini bilemiyorlardı. Rahip, ağabey olamadığı için hoşnutsuz bir küçük kardeş dedi. 6. Bölüm. İştenlikle itiraf edelim ki Piskoposluk Kurulu üyesi Borda'nın kıskançlığı hiç de haksız değildi. Farbis Fransa'dan dönüşte Pietre Nera Kontesi'nin gözlerine eskiden çok iyi tanıdığı pek yakışıklı bir yabancı gibi göründü. Eğer Farbis aşktan söz etseydi Kontes onu severdi. Zaten Kontes onun davranışına ve kişiliğine tutkulu ve adeta sınırsız bir hayranlık duymuyor muydu? Ama Farbis onu öylesine masum bir minnettarlık ve iyi dostluk taşkınlığıyla kucaklayıp öpüyordu ki bu hemen hemen evlat sevgisinden başka bir duygu aramaya kalksa Kontes kendinden iğrenirdi. Kendi kendine aslında diye düşünüyordu, beni 6 yıl önce Prens Eugen'in sarayında tanımış olanlar hala güzel ve hatta genç bulabilirler ama Farbis için ben artık saygıdeğer bir kadınım. Hatta öz saygım için hatır gönül gözetmeden her şeyi söylemek gerekirse yaşlı bir kadınım. Kontes yaşamının ulaştığı dönem konusunda kuruntulara kapılıyordu ama bunlar sıradan kadınlarınkine benzemiyordu. Onun yaşında zaten insan zamanın yıkıntılarını biraz abartır diye ekliyordu. Daha olgun bir erkek. Salonda gezinen Kontes bir aynanın önünde durdu, sonra gülümsedi. Belirtmek gerekir ki Bayan Pietra Nera'nın yüreği birkaç aydan beri ciddi bir biçimde ve garip bir kimse tarafından saldırıya uğramıştı. Fabrice Fransa'ya gittikten kısa bir zaman sonra bunu kendine büsbütün itiraf etmeden onunla daha şimdiden pek fazla ilgilenmeye başlayan Kontes derin bir can sıkıntısına kapılmıştı. Hiçbir uğraşı ona zevk vermiyordu. Hani insanın dili varıp da söyleyebilse her şey ona tatsız geliyordu. Napolyon'un İtalya'daki halkları kendine bağlamak isteyerek Fabrice'i emir subayı olarak yanına alacağını düşünüyordu Kontes. Ağlayarak Fabrice benim için yok oldu diye haykırıyordu. Onu artık bir daha göremeyeceğim. Bana mektup yazar ama 10 yıl sonra ne olurum ben onun için. Kontes işte bu düşünceler içinde Milano'ya bir yolculuk yaptı. Orada Napolyon'dan daha dolaysız haberler alabileceğini umuyordu. Kim bilir belki de bu vesileyle Fabrice'den de bir haber alabilirdi. Bu coşkulu can itiraf etmiyordu ama kırlık yerde sürdüğü bu tek düze yaşamdan bıkıp usanmaya başlıyordu. Kendi kendine ölmeye engel olmak bu, yaşamak değil diyordu. Her gün o pudralı suratları, ağabeyini, yeğenini, onların uşaklarını görmek. Fabrice'siz göldeki gezintilerin tadı mı olurdu hiç? Tek avuntuyu kendisini Markiz'e bağlayan dostlukta buluyordu. Ama bir süreden beri Fabrice'in kendisinden daha yaşlı ve yaşamdan büsbütün umudunu kesmiş annesiyle bu içli dışlılık artık eskisi kadar pek hoşuna gitmemeye başlıyordu. Bayan Pietra Nera'nın garip durumu şöyleydi. Fabrice gidince gelecekten umudu azalmıştı. Gönlünün avuntuya ve yeniliğe gereksinimi vardı. Milano'ya gelince o sıralarda pek moda olan operaya karşı büyük bir tutku duymaya başladı. Scala'da eski dostu General Scotti'nin locasına gidip uzun saatler tek başına kapanıyordu. Napolyon'un ordusundan bir haber alabilmek amacıyla karşılaşmaya çalıştığı erkekler ona adi ve kaba görünüyordu. Evine dönünce sabahın üçüne kadar piyanosunda bir şeyler bestelemeye uğraşıyordu. Bir akşam Scala'da Fransa'dan haber almaya gittiği arkadaşlarından birinin locasında Kontes'e Parma Sarayı'nın bakanı Mosca Kont'unu tanıştırdılar. Sevimli bir adamdı. Fransa'dan ve Napolyon'dan umutlanmak ya da korkmak için yeni nedenler yaratacak biçimde söz etti. Kontes ertesi gün o locaya gene gitti. O zeki, akıllı adam gene geldi. Ve bütün temsil süresince Kontes zevkle onunla konuştu. Fabrice gittiğinden beri böylesine canlı bir tek akşamı olmamıştı. Mosca della Rovere-Sorezana Kontu, onu eğlendiren bu adam, o sıralarda Parma Prensi 4. Ernest'in savaş, güvenlik ve maliye bakanıydı. Prens sertlikleriyle öylesine ünlüydü ki Milanolu liberaller bunlara acımasızlıklar adını vermişlerdi. Mosca 40-45 yaşlarında olmalıydı. İri çizgileri vardı. Hiçbir büyüklük taslamıyordu. Sade ve neşeli hali onun lehine bir etki yaratıyordu. Eğer bağlı olduğu prensinin bir garipliği, iyi siyasal duyguların bir belirteci olarak onu saçlarını pudralamak zorunda bırakmasaydı hala çok yakışıklı olabilirdi. İtalya'da öz saygıyı yaralamaktan pek çekinmediklerinden çok çabuk senli benli olurlar. Kişisel şeylerden söz etmeye başlarlar. Bu alışkanlığın yumuşatıcısı bundan kırılanların bir daha birbirleriyle görüşmemesidir. Bayan Pietra Nera Mosca'yı üçüncü görüşünde ''Kont, neden pudralıyorsunuz saçlarınızı?'' dedi. ''Pudra mı? Sizin gibi sevimli, hala genç ve İspanya'da bizimle birlikte savaşa giren sizin gibi bir insan.'' ''Çünkü o İspanya'da hiçbir şey çalmadım ve yaşamak zorundayım. Zaferden çılgına dönmüştüm. Bize komuta eden Fransız generali Gouvion Saint-Cyr'in övücü bir sözü o zamanlar benim için her şeydi.'' Napolyon düşünce öyle oldu ki ben onun hizmetinde malımı mülkümü yerken büyük bir hayalci olan ve daha o zaman beni general gören babam Parma'da bana bir saray yaptırıyordu. Böylece 1813'te mal mülk olarak sadece bitirilmesi gereken kocaman bir sarayla bir emekli ödeneğim vardı. Ödenek dediğiniz nedir ki? 3500 frank, kocam gibi, değil mi? Pietranera Conto tümen komutanıydı. Zavallı bir bölük komutanı olan benim ödeneğim olup olacağı 800 franktı. Bunu da ancak Maliye Bakanı olduğumdan beri alabiliyorum. Loca'da sadece locanın sahibi olan son derece liberal görüşlü hanımdan başka kimse bulunmadığından konuşma aynı açık sözlülükle sürüp gitti. Bir soru üzerine Mosca Conto Parma'daki yaşamından söz etti. İspanya'da General Saint-Cyr'in komutasında madalya ve sonra da biraz ün kazanmak için tüfeklere göğüs geriyordum. Şimdi ise zengin bir ev yaşantısı sürdürebilmek ve birkaç bin frank kazanmak için komedyenler gibi giyiniyorum. Bu çeşit satranç oyununa girince üstlerimin küstahlığına kızarak en öndeki yerlerden birini tutmak istedim. Oraya ulaştım da. Ama en mutlu günlerim gelip arada sırada Milano'da geçirdiklerimdir. Bana öyle geliyor ki burada hala bizim İtalya ordusunun yüreği çarpıyor. O pek korkulan prensin bakanının konuşmasındaki bu açık sözlülüğü ve disinvolturası, davranış rahatlığı, kontesin pek merakını çekti. Taşıdığı unvanın altında kendini beğenmiş bir ukala bulacağını sanıyordu. Oysa konumunun ciddiyetinden, ağırlığından utanan bir adam görüyordu. Mosca toplayabileceği bütün Fransa haberlerini kendisine ulaştıracağına söz verdi. Waterloo'dan önceki ayda Milano'da büyük bir ağız gevşekliğiydi bu. O zamanlar İtalya için olmak ya da olmamak söz konusuydu. Milano'da herkeste umut ya da korku ateşi vardı. Bu evrensel kargaşalık arasında Kontes o herkesin göz diktiği ve kendisinin tek geçim kaynağı olan bir konumdan bu kadar kolaylıkla söz eden bir adam konusunda sorular yöneltti. Garip ve ilgi çekecek tuhaflıkta şeyler söylediler. Bayan Pietranera'ya, Mosca della Rovere Sorezana Conto neredeyse başbakan ve Parma'nın mutlak hükümdarı, üstelik de Avrupa'nın en varsıl prenslerinden biri olan Ranus Ernest'in dördün gözdesi olmak üzere dediler. Eğer Kont daha ciddi bir surat takınmak isteseydi bu yüce göreve çoktan getirilmiş olacaktı. Dediklerine bakılırsa prens sık sık ona bu konuda ders veriyordu. Mosca da prense, eğer sizin işlerinizi iyi yürütüyorsam davranışlarım alteslerini neden ilgilendirsin diye yanıt veriyordu serbestçe. Bütün bunları anlatanlar, bu gözdenin mutluluğu hiç de dikensiz değil diye ekliyorlardı. Kuşkusuz düşünceli ve akıllı bir adam olan ama mutlakiyetçi bir tahta çıktığından beri aklı başından gitmişe benzeyen ve söz gelimi zayıf bir kadına yaraşan kuşkular içindeki bir hükümdarın hoşuna gitmesi gerekir.